Ayrım 10. Sayfa 88. Ketchup mı? Ketchum. Hole in the Wall çetesi. 1901 yılında New Mexico bölgesinde asıldılar. Dar ağaçları standarttı ama ipleri çok uzundu. Aa, ne kadardı? 2 metreden fazla. O kadarcık mı? Adam tam bir yağ tulumuydu o zaman. Hayır, değildi. Bir insanın başının kopması demek ki bu kadar kolay işte. Gyan de arkasından bir şeyler bağırdıysa da Harry anlamadı. Havuzun kuzeyindeki otoparkı geçti, çimenlerden yürüdü ve ana kapıya giden köprüye çıktı. Havuzun tüm arazisi en az 2,5 metre yüksekliğinde çitle çevirmişti. 100 kilodan ağır. Marita Olsen denediyse de tek başına çiti aşamamış olmalıydı. Harry köprünün karşı tarafında sola dönerek havuza ters açıdan yaklaşmak istedi. Turuncu polis kordonun üzerinden atladı ve yokuşun en tepesine çıkıp bir çalının yanında dikildi. Son birkaç senede Harry'nin hafızasından çok şey silinip gitmişti. Ama vakalar neyse ki aklındaydı. Atlama kulesine çıkan 4 çocuğun ismini hala hatırlayabiliyordu. Ağabeyin Harry'nin sorularına monoton bir sesle cevap verirken boş bakan gözlerini ve içeri nereden girdiklerini sorulduğunda eliyle işaret ettiği yeri de. Harry olası ipuçlarını bozmamak için adımlarını dikkatlice atarak yürüdü ve çalıyı eğdi. Oslo'nun park bakım idaresi çitin tamirini epey ileri bir tarihe planlamış olmalıydı. Tabii planladılarsa. Çitteki yırtık olduğu yerde duruyordu. Harry yere çömeldi ve tel örgünün çentikli kenarını inceledi. Tellere takılan koyu renkli iplikleri görebiliyordu. Tek başına girmekten ziyade buna mecbur bırakılan ya da arkadan itilen birine aitti bu iplikler. Gözleri başka bir delil aradı. Yırtığın en üstünde uzun siyah bir yün parçası asılı kalmıştı. Yırtık fazlasıyla yüksekti ve içinden geçen kişi çitin o kısmına değebilmek için doğrulmuş olmalıydı. Başı, bu yün olsa olsa yün bir bereye ait olabilirdi. Peki Marit Olsen koşarken yün bere mi takıyordu? Roger Gendam'ın anlattığına göre parkta koşmak için evinden ona çeyrek kala çıkmıştı. Her zamanki gibi sadece tahmin yürütüyordu. Harry manzarayı gözünün önüne getirmeye çalıştı. Parkta anormal derecede ılık bir gece hayal etti. İri yarı terli bir kadının koştuğunu gördü. Ama başında yün bir bere yoktu. Başkalarında da yoktu. Soğuk olduğu için takmamıştı. Görünmemek ya da tanınmamaktı amacı. Siyah ve yün bir bere iş görürdü. Hatta belki de bir kar maskesi. Dikkatlice çalıların arasından çıktı. Geldiklerini duymamıştı. Adamlardan birinin elinde tabanca vardı. Muhtemelen yarı otomatik Avusturya yapımı bir Strayer. Silahı Harry'ye doğrultmuştu. Adamın alt dişleri üst dişlerinden öndeydi. Ağzı açıktı ve sarı saçları vardı. Homurtuya benzer bir kahkaha atınca Harry Kripos'ta çalışan Truls Prenser'in lakabını hatırladı. Beavis. Beavis ve Batet'teki Beavis. İkinci adam kısa boylu ve çarpık bacaklıydı. Elleri ceketinin ceplerindeydi. Harry o ceplerde bir tabanca ve üzerinde Finch'e benzer bir ismin yazılı olduğu bir kimlik kartı bulduğunu hatırladı. Fakat asıl dikkat çeken gri renkli ışık trend kotuyla dikilen üçüncü adam oldu. Diğer ikisinin yanında duruyordu. Fakat silahlı adamın ve Finlandiya'nın vücut dili bir Harry'e bir ona dikkat kesilmeleri ortada ilginç bir durum olduğunu gösteriyordu. Diğer ikisi bu adamın uzantıları gibiydi. Sanki silahı tutan aslında bu adamdı. Harry'e en tuhaf gelen şey ise ne feminen sayılabilecek şıklığı ne gözlerinin altında ve üzerinde net biçimde görülen insanı makyaj yaptığına dair kuşkulandıran kirpikleri, ne burnu ne çenesi ne de yanaklarının narin biçimiydi. Zarif biçimde kesilmiş, teşkilat standartlarına göre hayli uzun, hacimli ve grili siyahlı saçları da değildi. Bronz tenine yayılan ve onu asit yağmuruna tutulmuş gibi gösteren çok sayıda minik, renksiz cilt lekesi de hiç değildi. Hayır, Harry'i şaşırtan şey nefretiydi. Delici bakışlarındaki nefret. Harry'nin az kalsın beyaz ve sert bir cisimmiş gibi somut halde göreceği öylesine yoğun bir nefret. Adam kürdanla dişlerini karıştırıyordu. Sesi Harry'nin beklediğinden daha yüksek ve yumuşaktı. Soruşturma için çekilen polis şeridini ihlal etmişsin Hall. Orası kesin, dedi Harry etrafına bakarak. Neden? Harry adamı süzerken kafasındaki olası cevapları teker teker eledi ve bir cevabı olmadığına karar verdi. Siz beni tanıdığınıza göre, dedi, ben de sizi tanıma zevkini tadabilir miyim? Bunun ikimiz için de zevkli olacağını sanmıyorum Hall. O yüzden burayı hemen terk etmeni ve bir daha asla Kripos'un herhangi bir olay yerinin yanına yaklaşmamanı öneriyorum. Anlaşıldı mı? Anladım. Ama nedenini tam olarak çözemedim. Ya Merit Olsen'in ölümüyle ilgili ipuçları bularak emniyete yardım etmeye çalışı, adam kibar sesiyle senin emniyet için yaptığın tek şey, diyerek lafını böldü, itibarına gölge düşürmek oldu. Sen benim için ayyaş, kural tanımaz ve zararlı bir haşeresin Hall. O yüzden sana tavsiyem, birisi seni ayağıyla ezmeden herhangi bir taşın altından çıktıysan oraya geri dönme. Harry adama bakınca içgüdüsü ve zihni hemfikir oldu. Dayan. Kendini tut. Elinde bununla başa çıkabilecek bir koz yok. Akıllı davran. O an gerçekten de akıllı biri olmayı diledi. Keşke böyle bir özelliğe sahip olabilseydi. Harry sigara paketini çıkardı. Bu kişi de sensin, öyle mi Belman? Belman sensin değil mi? Peşime şu gorili takan zeka küpü. Harry başıyla Finlandiyalıyı gösterdi. Bu hamlene bakacak olursak senin beni şey gibi ezebileceğini pek sanmıyorum. Şey işte. Harry adamın onu az önce neye benzettiğini hararetle hatırlamaya çalıştı. Ama kelime bir türlü aklına gelmedi. Hep o lanet olası jetlag yüzündendi. Belman araya girdi. Hemen buradan defol Hall. Komiser baş parmağıyla arkasını gösterdi. Hadi uza. Ama ben dedi Harry. Belman geniş bir gülümsemeyle bu kadar yeter dedi. Tutuklusun Hall. Ne? Üç kez olay yerini terk etmen için uyarıldın ve uymadın. Ellerini arkaya koy. Harry laboratuvardaki labirentte kolayca yakalanan bir fare gibi hissederek hırladı. Beni iyi dinle. Benim tek amacım... Bert sen, namı diğer Beavis, kolunu sallayarak dedektifin ağzındaki sigarayı yere düşürdü. Harry almak için eğilince poposuna Justin'in tekmesini yedi ve ona doğru düştü. Başını yere vurunca ağzına toprak ve safra tadı geldi. Belman'ın kadife sesini duydu. Tutuklanmaya da mı direniyorsun Hall? Sana ellerini arkana koymanı söylemedim mi ben? Tam buraya koyacaksın. Belman elini nazikçe Harry'nin kalçasına koydu. Harry burnundan soluyarak kımıldamadan durdu. Belman'ın neyin peşinde olduğunu biliyordu. Polis memuruna fiili saldırı 2 şahit. Paragraf 127. Ceza 5 sene hapis. Ve sonra oyun bitecekti. Durum gün gibi ortada olmasına rağmen Belman'ın çok geçmeden istediğini alacağını biliyordu Harry. Bu yüzden Beavis'in homurtulu gülüşünü ve Belman'ın parfüm kokusunu duymazdan gelmeye çalışarak başka bir şeye odaklandı. Onu düşündü. Raquel'i. Ellerini arkaya Belman'ın elinin üstüne götürdü ve başını çevirdi. Rüzgar tepelerindeki sisi dağıtmıştı ve gri gökyüzünün önünde hatları beliren beyaz atlama kulesini görebiliyordu. Platformdan aşağı sarkan bir şey vardı. İpe benziyordu. Kelepçenin kolları yavaşça yerlerine oturdu. Belman, bir daha şu Scott'teki otoparkta dikilerek onların arabayla gidişini izledi. Rüzgar trençkotunu hafifçe dalgalandırıyordu. Nezarethane polisi bankonun önünde duran üç adamı fark ettiğinde gazete okuyordu. Selam Thor dedi Harry. Sigara içilmeyen manzaralı bir odanız var mı? Selam Harry. Epeydir görüşmüyoruz. Polis memuru arkasındaki dolaptan bir anahtar aldı ve Harry'e uzattı. Al bakalım balayı suiti. Beavis öne eğilip anahtarı kaptığında tutuklu olan o bunak herif diye homurdandığında Thor'un yüzündeki şaşkınlığı gördü Harry. Jussie üzerini arayıp ceplerinden anahtarları ve cüzdanı çıkarırken Harry Thor'a özür diler gibi ekşi bir suratla baktı. Sana zahmet Gunnar'a gene arayabilir misin? Jussie kelepçeyi çekiştirince soğuk metal Harry'nin bileklerini kesti. İki adam onu nezarethaneye doğru iterken geriye doğru sendeledi. Harry'i 2,5 metreye 1,5 metrelik hücreye kilitledikten sonra Jussie belgeleri imzalamak için Thor'un yanına dönerken Beavis demir parmaklıklı kapının dışında dikilip Harry'e bakıyordu. Harry dilinin ucunda bir şey olduğunu görebiliyordu. Bekledi. Sonunda Beavis zor zapt ettiği öfkesi yüzünden titreyen bir sesle döküldü. Nasıl bir his? Havalı havalı ortalarda gezin, iki seri katil yakala, televizyonlara çık, onca tantana yap. Sonra da sonun böyle olsun. Bir hücrenin parmaklıklarına bak. Harry sakince neden bu kadar sinirlisin Beavis diye sordu ve gözlerini kapadı. Adamın uzun bir gemi yolculuğundan sonra ilk defa karaya çıkmış gibi içinin kabardığını hissedebiliyordu. Ben sinirli değilim. Sadece iyi polisleri vuran serseriler söz konusu olduğunda öfkeleniyorum. Bir cümlede 3 yanlış dedi Harry. Hücrenin yatağına uzanarak. Birincisi serseriler değil, serseri. İkincisi dedektif Waller iyi bir polis değildi. Üçüncüsü onu vurmadım. Sadece kolunu kopardım. Harry eliyle gösterdi. Tam buradan. Omuzunun yanından. Beavis ağzını açıp kapattı. Ama hiçbir şey çıkmadı. Harry gözlerini yeniden kapattı. Bölüm 13. Oda. Gözlerini açtığında 2 saattir hücrede yatıyordu ve Gunnar Hagen dışarıda elinde anahtarla kapıyı açmakla uğraşıyordu. Özür dilerim Harry, toplantıdaydım. Benim için de iyi oldu şef dedi Harry yatakta esneyerek girinirken. Serbest mi bırakılıyorum? Emniyet avukatıyla konuştum, sorun olmayacağını söyledi. Nezaretin amacı alıkoymaktır, ceza vermek değil. Duyduğuma göre seni Kripos'tan 2 adam buraya sokmuş. Neler oldu? Sen anlatırsın diye umuyordum. Ben mi anlatırım? Oslo'ya ayak bastığımdan beri Kripos beni takip ediyor. Kripos mu? Harry oturdu ve elini kafasındaki fırça gibi saçların üzerinde gezdirdi. Rix Hospital'e giderken bile takip ettiler. Sonra da formalite icabı tutukladılar. Tüm bunlar neyin nesi şef? Hagen çenesini kaldırdı ve boğazını kaşıdı. Kahretsin, tahmin etmeliydim. Neyi tahmin etmeliydin? Seni aradığımızın duyulacağını, Belman'ın bizi durdurmaya çalışacağını. Birkaç tam cümle kurarsan sevineceğim. Sana dediğim gibi konu bayağı karmaşık. Aslında tüm mesele teşkilatın kesintilere ve düzenlemelere gitmesiyle ilgili. Yetkilerle. Cinayet masasıyla Kripos arasında ezelden beri olan rekabetle. Oysa küçük bir ülkede benzer uzmanlığa sahip olan bu iki özel birim içinde yeterli kaynak mevcut. Ama tartışma Kripos'a Mikael Bellman'ın ikinci bir amir olarak atanmasıyla alevlendi. Bana ondan bahsetsene. Bellman'dan mı? Polis kolejli. Norveç'te kısa bir süre görev yaptıktan sonra Lahey'de Europol'de çalıştı. Kripos'a yükselmeye hazır dahi bir çocuk olarak geldi. Ama ne yazık ki daha birinci günden Interpol'den Norveç'te olmayan eski bir iş arkadaşının yanına getirtmek istedi. Tahmin edeyim Finlandiyalı mı? Hagen başını aşağı yukarı salladı. Justi Kokka. Polis eğitimini Finlandiya'da almış ama Norveç'te polislik yapmak için gereken hiçbir yasal niteliğe sahip değil. Haliyle bu iş sendikanın hiç hoşuna gitmedi. Çözüm olarak Kolka'nın değişim programıyla geçici olarak çalışmasına karar verildi. Bellman'ın bir sonraki hamlesi yönetmeliğin büyük çaplı cinayet soruşturmalarında Kripos'un vakayı kendisinin mi üstleneceğini yoksa emniyete mi bırakacağına karar vereceği şekilde yorumlanmasını gerektiğini belirtmek oldu. E'si tabii ki bu durum kabul edilemez. Söylemeye bile gerek yok. Biz Oslo Emniyet Müdürü olarak ülkenin en büyük cinayet birimine sahibiz. Hangi vakaları Oslo içinde halledeceğimizi, hangilerinde Kripos'tan yardım isteyeceğimizi biz karar veririz. Kripos, cinayet vakalarıyla ilgilenen emniyet müdürlüklerine bilgi birikimini sunarak destek olmak için kuruldu. Ama Bellman, elindeki yetkiyle koca bir birime aynı anda sahip olmak istedi. Konu sonunda Adalet Bakanlığı'na gitti. Onlar da yıllardır gündeme getirmemek için uğraştığımız şeyi yapacak bir fırsatın doğduğunu anladı. Uzmanlığın tek bir merkezde olması için cinayet soruşturmalarını tek bir birimde toplamak. Adamlar hiçbir şeyi umursamıyor. Ne tek tipleştirme ve birimleri birleştirmenin tehlikesiyle ilgili kaygılarımızı, ne yerel bilginin önemini ne de becerilerin istihdamın. Sağ ol şef, bunları ben de biliyorum. Hagen tek elini kaldırdı. Ne güzel. Ama Adalet Bakanlığı'nın şu sıralar yeni bir atamayla ilgilendiğini bilmiyorsun. Öyle mi? Pragmatik davranacaklarını söylüyorlar. Tek amaçları kıt olan kaynakları en etkin bir şekilde kullanabilmek. Kripos işin içinde emniyet müdürlükleri olmadan da iyi sonuçlar alınabileceğini kanıtlarsa tüm yetki Brin'deki Kripos Genel Merkezi'nin eline geçecek dedi Harry. Bellman'ın daha büyük bir odası olacak. Cinayet masası diye bir şey de kalmayacak. Hagen omuzlarını kaldırdı. Öyle bir şey işte. Charlotte Lodz, Datsun'un arkasında ölü bulunduğunda ve yeni binanın bodrumunda öldürülen o kızla arasındaki benzerlikleri gördüğümüzde ikimiz kafa kafaya çarpıştık. Kripos, cesetler Oslo'da da bulunsa bir çifte cinayetin Oslo Emniyet Müdürlüğü'nün değil Kripos'un yetki alanına girdiğini iddia etti ve bizden bağımsız olarak kendi soruşturmasını başlattı. Bakanlığın kime destek olacağını, bu vakanın sonucuna göre karar vereceğini onlar da anladı. Kısacası bu vakanın Kripos'tan önce çözülmesi gerekiyor, öyle mi? Dediğim gibi karmaşık bir konu. Henüz hiçbir ilerleme kat edemedikleri halde bizimle bilgi paylaşmayı reddediyorlar. Bize gelmek yerine bakanlığa gidiyorlar. Bakanlık bizim emniyet müdürünü aramış ve ileride sorumluluk alanlarını nasıl bölüştüreceklerine karar verene dek bu vakayı Kripos'un yürüttüğünü görmek istediklerini belirtmişler. Harry yavaşça başını iki yana salladı. Şimdi anlamaya başlıyorum. Demek o kadar çaresizdin ki ben olsam o kelimeyi kullanmazdım. O kadar çaresizdin ki eski seri katil avcısı Holden medet umacak hale geldin. Artık emniyette çalışmayan, soruşturmayı gizli kapaklı yürütebilecek bir yabancıdan. O yüzden kimseye söylememem gerekiyordu değil mi? Hagen iş geçirdi. Bellman bir şekilde öğrendi ama. O yüzden peşine adam taktı. Bakanlığın isteğine uyuyor musun diye bakmak için herhalde. Ben eski raporları okurken ya da eski tanıkları sorgularken suçüstü yakalamak için. Hatta daha da abartarak seni oyun dışı bırakmak için. Bellman tek bir hatanın bile seni askıya almak için yeterli olacağını biliyor. Görev başında içeceğin tek bir bira, hizmet kurallarını çiğneyecek tek bir hareket gibi. Ya da tutuklamaya direnmek. Push terif, işi daha iyi ileri götürmenin yollarını arıyor. Ben onunla konuşurum. Vakayı katiyen istemediğini söylerim. Ortada gerekçe yokken bir polis memuruna eziyet ettirecek halimiz yok. Hagen saatine baktı. Beni bekleyen işler var. Hadi seni buradan çıkaralım. Nezarethane binasından çıkıp otoparkı geçtiler. Ve etrafına hükmeden beton ve çelik bir kuleyi andıran emniyet müdürlüğünün kapısında durdular. Yanlarında bir yeraltı tüneliyle müdürlük binasına bağlanan Oslo Bölge Hapishanesi Bolte'nin eski gri duvarları yükseliyordu. Altlarında ise fiyorda ve limana dek uzanan Grönland toprakları. Binanın cepheleri kış kadar solgun ve üzerlerine kül yağmış gibi kirli görünüyordu. Ayrım sonu sayfa 98.